Ayrım 20.
Tatlı diliyle eski yaralarının içinden yağmurlar kuş yuvaları, koca hayvanların ayakları altında ezilmiş sarı meyveler gibi kokan yanar döner bir irini çıkarıyordu. Bu olabilir mi diye mırıldandı. Kabukların öz suyunu sağarken bir tek reçine boncuğu yaradan dışarı yuvarlandı. Bir şişenin ağzı onu yakaladı. Afrika'nın bir yerinde bir ağaç, kabuksuz çırılçıplak durmaktaydı o anda. Yasemin'i destekleyecek madde bu olabilir. Rahipler hakkımızda yargılara varmaya başladıysa bize pek bir yararı olmaz. Karısı cevap vermeyince o devam etti. Kudra, bundan sonraki adımımız ne olacak? Reçineden bileşim kokuyu çıkarmak. Hayır hayır, duymadın mı ne dediğimi? Bir sorun çıkabilir çünkü. Ha o mu dedi Kudra. Bak Alovar, ben düşünüyordum da. Bir yandan eline bir kabuk daha alıp mum ışığının üzerine tuttu. Sıkıyor, çekiyor, siyah iç dokusunun dışarı fırlamasını, sonra sert bal rengi inciler gibi, zaman vebasının yol açtığı uzun bir hezeyan içinde parıldayan maddenin gözükmesini sağlıyordu. Düşünüyordum da yapılacak en akıllıca şey bizim çözülmemiz ve sonra yeni dünyada tekrar maddeleşmemiz olurdu. Alubar afallamış kalmıştı. Anlamıyor musun, bu bize hem para hem de zaman kazandırır. Gemi için bir kuruşa ihtiyacımız olmaz. Okyanuslarda habire kusup duran misyonerlerle birlikte dalgadan dalgaya sıçramak zorunda da kalmayız. Hele eğer panda bizimle çözülebilirse. Hoş, o şimdiden çözülmüş durumda ya. Onun parfümünü bile bitirmek zorunda değiliz demektir. Kusursuz temel notayı bulmak belki de imkansız olacak. Parmaklarındaki kabukları güvensiz bir tavırla kokladı. Kudra, biz nasıl çözüleceğimizi de sonra nasıl maddeleşeceğimizi de bilmiyoruz. Öğrenmemizin de zamanı geldi. 700 yıl boşuna mı yaşadık? Bir uzun ömrümüz hariç ilahi yaşama herkesten daha yakın değiliz. Uygulamalarımız bizi sağ tuttu. Ama bize ne ilahi sırlardan bir tekini verdi ne de tanrıların sihirlerinden bir tekini. Çirkin kabukları bırakıp ona döndü. Alovar ellerini ovalamaya başlamıştı. Kudra diye sızlandı. Yaşı hariç büyük bireyci Alobar da tıpkı sıradan bir adam gibi. Kudra, bilmiyoruz. Dünyanın damında beni bir değil, bin yolla baştan çıkaran o atak serüvenciye ne oldu? Kudra, ölümden konuşuyorsun sen. Hissediyorum ölümden konuştuğunu. Ölüm diye bir şey yok. Yalnızca hayatın çeşitli düzeyleri var. Bu zamana kadar onu anlamış olman gerekir. Cenaze ateşinden kaçan sen mi söylüyorsun bunu? Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun? Kudra ağaç kabuklarının durduğu sepete tıpkı bir zamanlar ip sepetine attığı tekmeye benzer bir darbe vurdu. İçinden toz gibi kabuk parçalarının havalanıp ufak bir tipi yaratmasına neden oldu. Allah cezanı versin Alobar, Kalin'in mavisi diye adına. Tam anlamıyla çileden çıkarıyorsun beni. Bir insan nasıl senin ettiğin kadar çok şeye cesaret edebilir de ondan sonra bir adım daha atmaya çekingenlik gösterir? Merakını öldüren şey senin hayal gücünün zayıflaması olmalı ya da kader tanrıçalarından kazandığın bir tek ayrıcalıkla yetinmek istemene belki bir sinirsel zayıflık yol açıyor. Bir tek ayrıcalık öyle mi? Ne kadar da azımsıyorsun. Sana bir şey söyleyeyim Kudra. Her sabah uyandığımda yaşıtların 500 yıldan beri toz olmuş savrulmuşken hala yaşıyor olduğum için sevinçten gözlerim yaşarıyor. Her sabah ilk ışıklar senin uyuyan yüzüne düşünce ikimizin hala sevgi içinde yaşıyor olmamızdan heyecan titremeleri duyuyorum. Birbirinden tatlı yüzyıllar boyunca diğer çiftlerin aşkları hasta etlerinin arasında can verdikten çok sonra belki sana küçük değersiz gibi görünen bu. Kudra onun yanaklarını kendi avuçlarına aldı. O sıra Alovar temiz tıraşlıydı. 17. yüzyılın odasına ayak uydurmuştu. Uzanıp öptü, sonra başını iki yana salladı. Gözlerini kırpıştırıp gözyaşlarının akmasını önlemeye çalıştı. Hayır sevgilim, bana inanılmayacak kadar harikulade bir şey gibi geliyor. Onu tekrar öptü. Ama hepsi bu değil. İnsanın elinde bardak varsa şişeyi reddetmesi mi gerekir? Şişe varsa şarap isteyemez mi demektir? Haydi sevgilim, hemen kaçmaya kalkışma da beni sonuna kadar dinle. Biz ilahi bilgi evinin eşiğini aştık. Bu sefer orta holde oyalanıyor, duvar kağıtlarının güzelliğini seyretmekle vakit geçiriyoruz. Evin asıl odalarını dolaşmıyoruz. Kapısından girmeyi yalnızca bizim başarabildiğimiz bu evi keşfe çıkmamak için neden direniyoruz? Çünkü dedi Alovar, Çünkü o evin sahibi ölüm. Benim amacım kendimi ölümden kurtarmak olmuştur. Yoksa onu kendi salonunda ziyaret edip birlikte çay içmek değil. Ölüm o evde oturmuyor. Ölüm yalnızca o evin bazı odalarına verdiğimiz bir isim. Biz yaşayanların o odalardan korkmamıza sebep oralardan hiç geçmemiş olmamızdır. Alobar sepeti doğrulttu, içinden bir iki ağaç kabuğu aldı. Bir kere daha tekrar ediyorum, benim sevgili cenaze ateşi kaçağım. Bu konuda ne kadar yetkili olduğunu sana sormak zorundayım. Kudra o anda keşke ona Lalo'yu anlatabilseydim diye düşündü. Naipa aslında denizciyle falan kaçmış değildi. Alobar Yunanistan'dayken ölmüştü. Huzur içinde mutlu mutlu, şu anda Pan'ın uyumakta olduğu yatakta ölmüştü. Kudra da ölümün eşiğini aşarken onun yanındaydı. Ruhu vücuttan çıktıktan sonra izlemiş, onunla birlikte öteki tarafın beyaz ışığına girmişti. O anda birden Alobar'ı düşününce geri dönmüştü. Bu olaydan sonra artık kafasındaki ölüm kavramı değişmişti Kudra'nın. Bunu Alobar'a anlatmayı çok istiyordu ama Naipa'ya ölümünü saklayacağı konusunda söz vermişti. İnsanlar Naipa'ların yaşlandığını, öldüğünü bilmemeli demişti Lalo. Bunu bilmek bizim temsil ettiğimiz çocuksu ve cinsel kavramlara ters düşer. Lalo belki kibirli davranmıştı sonuna kadar ama dünyaya önem verdiği belliydi, modern dünyaya bile. Oysa kozmik düzene sadık kalmak yerine sözde eşit olanlar arasında bağırış çığırış dolu bir yarışı başlatan modern dünya onun ölümünü daha da kolaylaştırmıştı. Dinle dedi Kudra. Mağaralarda yaşadık, orada her şeyi deneyip hatalar yaparak öğrendik. Bize rehber olarak oradaki minerallerden yayılan belki ilahi bir zeka vardı. Şimdi burada kendi dükkanımızda maddenin çözülmesi deneylerine başlamaktan ne zarar gelebilir? Burası artık Pan'ın bir tapınağı ne de olsa. Bize yeni bir şeylerin rehber olacağını kuvvetle hissediyorum. İlahi enerji yalnızca Hindistan'daki mağaralara hapsolmuş olamaz. Her yerde vardır. Yeter ki biz kendimizi ona karşı açık tutalım. Güven benim sezgilerime Alobar. Denemekten ne zarar gelir? Eh pekala bir düşünürüm diye homurdandı Alobar. Yaşlanma söz konusu olmamak şartıyla. Kudra ona demir gibi bir bakış yöneltti. Eğer bitişikteki rahipler ya da başkaları biz çözülmeyi keşfedemeden ya da Pan'ın parfümünün temel notasını bulamadan bizi rahatsız etmeye başlarsa o zaman son hızla tereddütsüz yaşlanacağım ve sana da aynı şeyi yapmanı tavsiye ederim. Bu sözle kavgaya yeni baştan başladılar. Kavgaları perdeleri kemirdi, pervazlardan sızdı, dışarıdaki kaldırımın taşlarını titretti. Ne garip gelirdi başkalarına, bu maddenin çözülmesi konulu kavga kim bilir ya da isteyerek yaşlanmayla, keçi tanrılarla ölümsüzlükle ilgili kavgalar. Hele de mantık çağına hazırlanan bu kentte, Descartes'i atın bile önüne koşan bu kentte. Descartes, arabalar, düşünür Descartes'la aynı biçimde okunur, ÇN. Gerçi maddenin istediği zaman maddesel özelliğini aşabileceği tartışması, Descartes'i çeşitli mezarlarından birinde fırıl fırıl döndürmeye yeterdi. Ama fiziksel ölümsüzlüğe inanabilen insan, maddesel çözülmeye inanmaktan ancak bir tek adım uzakta demektir. Kudra inanıyordu. Denemeye de hazırdı. Alobar da büyük ihtimalle inanıyordu. Ama o daha kararsızdı. Korkuyordu bu işe girişmeye. Son Gülüş Vakfı'ndan Wiggs Deniboy, Kartezyen Kuşku Ekolü'nde yani tüm deneyim sonuçlarını kesinlikle doğru olduğundan emin olmadıkça dikkate almamak. Eğitilmiş bir insan olarak Kudra'dan oldukça farklıydı. Bir kere Hindistan'ın ip oyunlarını hiç seyretmemişti. Alobar gibi bandolopları görüp şaşakalmamıştı ama o da maddenin aşılması anlayışına inanıyordu. Belki de İrlandalı olduğu için inanıyordu. Bir yazısında Dr. Deniboy, atomdan küçük parçacıklar görünüşe göre sık sık çözülüp maddeleşir demekteydi. Bazıları aynı anda iki yerde birden bulunabiliyorlar. Normal uzay zaman devamlılığından sıyrılıp böyle özgürleşebilmeleri garip bir elektrik gücüne, hareket halindeki aksi yüklü varlıklar arasında görülen zeki, yaratıcı, oyuncu ve önceden kestirilmesi güç bir etkileşime yorumlanmaktadır. Doktor Deniboy'un en az bir kere bu enerji dolu zerreciklerden periler diye söz ettiği bilinmektedir. Ama ne yazık ki eğretileme yapıp yapmadığı kesin anlaşılamamıştır. Fakat kendisi ne de olsa İrlandalıdır. Üstelik zamanında epey de uyuşturucu kullanmış bir insandır. Her neyse, Doktor Danny Boy sözlerine şöyle devam etmektedir. Bizler de atomdan küçük parçacıklardan ve onların arasındaki boşluklardan oluşmuşuzdur. Organizmamız hem elektrik hem kimya gücüyle çalışır. Hücrelerimiz ya da hücrelerimizin içindeki bir şey bir elektrik çarpıntısı iletmektedir. Soluk alıp verirken, banyo yaparken, yemek yerken, sevişirken ve düşünürken, tıpkı kudra ile alabarın yaptığı gibi. Hücresel amper miktarımızı değiştiriyoruz, değiştiriyoruz ve sonunda kendimizi sonsuzluk frekansında ölümsüzlük titreşir buluyoruz. Antropologlar ilkel insanlara nasıl olup da ateşin içinden yürüdükleri halde yanmadıklarını sordukları zaman, ilkeller antropologlara kendi etlerinin titreşim düzeyini ateşinkine eşit bir noktaya yükselttiklerini söylemektedirler. O halde tıpkı bunun gibi usta bir kişinin titreşim hızını yükselterek ya da düşerek bir başka boyutunkine uydurması, böylelikle alıştığımız evrenden silinip bir başkasında ortaya çıkması, çözülme mümkün olabilir demektir. Danny Boy 20. yüzyıldan geriye bakma avantajına sahip olduğu için alabarla kudranın başarısını sözde açıklayabilecek bir hayli bilimsel veriyi ortaya serme ayrıcalığı vardı. Bu tür verilerin kuşkusuz bir takım yararları vardır. Hiçbir yararı olmasa bile söz konusu çiftin ölümsüzlük metodolojisi çoğu kimseye inanılmayacak kadar basit göründüğü için işe yaramaktaydı. Sonuç süreçten daha gösterişli olmuş, hatta uygulamada sonuç sürecin kendisi olmuştu. İster Kudra'nın dediği gibi ilahi bir zekanın rehberliğinden olsun, ister ortalıkta görünmeyen bandalop doktorlarından aldıkları doğaüstü bir ilham olsun. Belki de bandaloplar ilahi zekanın birer aracısıydılar. Ya da ister kendi sezgilerinden doğsun, Kudra ile Alobar mağaralarda kaldıkları süre içinde dört elemente dayalı bir program geliştirmişlerdi. Bu dört element hava, su, toprak ve ateşti. Vix Danny Boy, biraz ısrar edilirse bunların her birini teker teker ele alır, ayrıntılarına girer. Kudra ile Alobar'ın programında nasıl kullanıldıklarını anlatırdı. Doktor Danny Boy, ölümsüzlük konusuna kafayı tam anlamıyla takmıştı. İnsanın canını çıkarana kadar konuşabilirdi. Belki Danny Boy'un iddialarını daha sonra incelemek yararlı olabilir. Ama şu an için havayı solumaya, suyu yıkanmaya, toprağı besine, ateşle sekse bağladığını söylemekle yetinelim daha iyi. Bu bağlantıyı kurarken ayinsel bir biçimde ve azimle kucaklandığında dört elementin hayatın süresini uzattığına ilişkin incelemesini desteklemek üzere işe biraz deneysel veri ve tıbbi kuram katıyor. Bunlara ek olarak Doktor Danny Boy bir de beşinci element getiriyordu ortaya. Pozitif düşünce, solumanın, yıkanmanın, yemek yemenin ve düzüşmenin alabarla kudraya bol bol fiziksel zevk getirdiğini, zevkle doygun bir organizmanın da devam etme eğiliminde olduğunu vurguladıktan sonra, yaşama isteğinin salt bir uzun ömür uyarıcısı olarak azımsanamayacağına işaret ediyordu. Hatta Doktor Danny Boy daha da ileri gidiyor, tüm ölümlerin %90'ının intihar sayılabileceğini söylüyordu. Hayata karşı merak beslemeyen, var olmaktan çok az sevinç duyan kimseler, bilinçaltında hastalıkla, kazayla ve şiddetle işbirliği yapar, onları kendi üstlerine çekerler diyordu. Şimdilik bu kadar yeter. Kentleşmiş, teknolojiye kavuşmuş bir toplumda, yani Pan'ın öksüz çocuklarının toplandığı o evde, dört element hakkında daha fazla ya da en azından kayda değer yorumda bulunabilecek pek az insan vardır. Örneğin, Wooly Jackson bir keresinde Madame Duvalier'e dört elementin bir rock orkestrası olup olmadığını sormuştu. Ricky'ye göre ise dört element demek kokain, şampanya, cinsel organlar ve çikolata demekti. Paris, Nisan, akşamın alacakaranlığı, birkaç yassı bulut kayısı renkli gökyüzünü krep gibi sardı. Bacalardan akşam yemeği hazırlığının dumanları tütüyordu. Dumanlar kibar kadınların perukaları gibi bukle bukleydi. Bacadan çıktıktan sonra rüzgar o saçları tarıyor, genç kızların örgüleri gibi ayırıyor, damların üzerine yayıyordu. Kestane çiçekleri bütün gün hayranlık toplamaktan usanmış, kendi başlarına kalabilecekleri gecenin umuduyla gülümsüyorlardı. Ya da bu çiçekleri sanki birer otelmiş gibi düşünüp içlerine giren böcekler onları gıdıklıyordu. Dik bacaklı şişe mantarları öğleden beri nöbet bekledikleri şişe ağızlarından çekilirken gıcır diyor, bacakları tutulmuş beygirler, boyunlarındaki çıngırakları şıngırdatarak pazar arabasını eve doğru sürüklüyorlardı. Bulvarlarda ara sıra lamba ışıkları ortalığı neşelendiriyordu. Yaralı bir dil, katedral kubbelerindeki parıltıyı yalayıp süpürdü. Bir yarasa bir çan kulesinden fırladı. Bir somun ekmek bir fırından fırladı. Saatten altı guguk peş peşe fırladı. Her tarafta koskoca, kucaklayıcı bir yumuşaklık vardı. Pudra kadar yumuşaktı. Jüponlar kadar yumuşaktı. Fahişenin kullandığı enfiye kadar yumuşaktı. Saat bu sefer yedi guguk öttürdü. Ortalık hemen hemen kararacağı kadar kararmıştı. Birden yumuşaklığın nal sesleri bozdu. Dört nal değil, iki nal duyulması garipti. Taş köprüde iki nal sesi duyuluyordu. Tak tak. Köprüde hiç hayvan yürüdüğü görünmemişti. Şeftalimsi ve pudralı yumuşaklık etrafa yayılan kötü kokulu dumanla neredeyse şeytansı bir görünüm kazanmıştı. Kaldırımlardan neredeyse kıvılcımlar uçuşacaktı. Tak tak. İlkbaharın masum burun deliklerine tatsız bir koku serenadı geldi. Pan eve dönmek için ortalığın kararmasını beklemişti. Descartes'in abartılı cenazesinden aşırdığı perukayı eve daha bir güven içinde taşırdı o zaman. Sabahtan beri bir şey yememişti. Kent sokaklarına göre olmayan nal seslerine, çöplükler dışında hiçbir yere yakışmayan kokusuna ek olarak şimdi bir de karın gurultuları vardı. Korkunç ve kaba seslerdi bunlar. Otlardan kendine bir ip örmüş, perukayı ona bağlamış, peşinden çekerek sürüklüyordu. Yolda bu durumu görenler perukayı rüzgar uçuruyor sanmışlardı. Birkaç kişi peşine düştüyse de tam yakalayacakları anda ellerinden kaçıvermişti. Birer birer hepsi vazgeçtiler. Son vazgeçen zaten kokuyor diye mırıldandı. Pansonunda tütsü dükkanına peşinde perukayla vardığında güzelim Nisan akşamını Cadılar Bayramı'na çevirmişti. Törensel bir edayla her yanı toz ve pislikle kaplı perukayı alobara uzattı. Pan'ın düşüncesine göre alobar perukalı gezerse ağaran saçlarını istediği kadar gözden ırak tutar, kimse de bunu fark etmezdi. O baskı kalkınca belki alobarla kudra kavgayı da keserler, yuvaları yeniden mutlu olurdu. Ama ne hikmetse Pan ev sahiplerini zaten keyifli bir ruh halinde buldu. O gün öğleden sonra en son denilen temel notada başarısızlığa uğrayınca bir şarap açıp başına oturmuş, maddesel çözülmeyi gerçekleştirmek konusunda bir anlaşmaya varmışlardı. Bir hafta oruç tuttular. Her gün saatlerce meditasyon yapıp tekrar tekrar yıkandılar. Yıkanmalar arasında sevişiyorlardı. Ama orgazm fırtınalarını içlerinde tutuyor, omurgalarından beyinlerine doğru yolluyorlardı. Derken bir gün öğleden sonra Nisan'ın yeşilliği kenti sarmışken dükkanın kapısını bir saat erken kapadılar. Merdivenlerden çıktılar. İçlerinden bir tanesi o merdivenleri son defa olarak çıkıyordu. Deney küçük oturma odasında yapılacaktı. Elbiseleri çıkarıp çıkarmama konusunu bir süre tartıştılar. Sonunda çıplaklığın deneyde gözlemcilik yapmakla görevli olan Pan'ın aklını dağıtacağına karar verdiler. Pabuçlarını çıkardılar ama giyinik kaldılar. Konstantinopol'daki yumuşacık halılara hiç benzemeyen havu dövülmüş halının üzerine karşılıklı bağdaş kurup oturdular. Gözlerini yumdular ve tam o anda sokakta bir patırtı oldu. Dükkanın dışında heyecanlı sesler yükseliyordu. Alobar Pan'a gidip bir bakmasını söyledi. ''Ben tanrıyım, uşak değilim.'' diye homurdandı koca keçi. Ama yine de merdivenlerden indi. Patırtıyı rahipler çıkarıyordu. Bir yılı aşkın zamandan beri, yani Pan buraya taşındığından beri manastırda işler hiç yolunda gitmemekteydi. Yarı ermiş rahipler sık sık erotik rüyalar görür olmuşlardı. Rüyaların şehvetli niteliği, kilisenin bekarlığa ittiği kişiler arasında olağandı. Ama sıklığı günah çıkarma odasını fazla meşgul ediyordu. Bazı rahipler bu yüzden uyumak istemiyor, gözleri kapana kapana sinirli sinirli dolaşmayı tercih ediyorlardı. Bir kısmı da yalnız o uykular için yaşıyor, gün boyu yorgun, bitkin, çevreye ilgisiz oluyorlardı. Roma onların ızdırabına çare bulmak için buraya şeytanları def eden bir uzman yollamıştı. Ama yapışkan şeytanlar onun dualarıyla alay etmişlerdi. Sonunda bir gece rüyasında o da kendini ayartmaya çalışan dişi şeytanı görünce dayanamamış, sabah uyanınca eşyalarını toplayıp Vatikan'a dönmüştü. Başrahipte tutulmuştu aynı hastalığa. Haftada en az iki kere gördüğü şehvet dolu hayaller sonucunda uyarılıyordu. Geri kalan gecelerde tuzağa tutulmuş tavşan, kuş yumurtalarını bütün bütün yutan yılanlar, kendi üstüne saldıran sarmaşıklar, toprak kaymaları, boynuzlu hayvanlar, geğiren akbabalar, ağaçların gövdesinden kendisine bakan sarı gözler gördüğünü günah çıkarırken anlatmıştı. Bu şeytan etkileriyle köylerde geçen çocukluğundan bu yana yüzleştiğini hiç hatırlamıyordu. Emri altındaki rahipler de aynı kabusların kurbanıydı. Bir yandan vücutlarına değen kadın bacaklarının işkencesine uğrarken, bir yandan da kendi yavrularını yiyen erkek ayılar giriyordu rüyalarına. Gecenin geç saatinde Kuil Blok sokağında yaya dolaşmaya çıkan olursa duyduğu çığlık ve inlemeler yüzünden kendini manastırın önünden geçiyor değildi. Ya hastane ya genel ev ya da ikisinin karışımı bir yerin önünden geçiyor sanırdı. Rahipler zamanla bu ortak hastalıklarının bitişikteki tütsü dükkanından kaynaklandığından kuşkulanır oldular. İşin gereği olarak dükkanda bulunan aromatik maddelere rağmen zaman zaman pek dayanılmaz bir kokusu oluyordu o dükkanın. Başrahip buna ancak köylülerin yiyebileceği garip bir et kokusu demekteydi. Dükkanın sahipleri kilisedeki ayinlere hiç gelmiyorlardı. Hallerinde hemen hemen doğa dışı sayılabilecek bir sağlıklılık vardı. Hele kadın. Kadın zaten vücut oranları garip biriydi. Yürürken utanmaz biçimde kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Rahiplerden birkaçı geceleri rüyalarında özellikle onu gördüklerini söylemekteydiler. Ama yine de dükkanın sahibi olan karı koca manastır parfümerisinin iyi müşterileriydi. Ham madde bulmakta onlara yardımcı oluyorlardı. Ayrıca rüya salgını manastıra bir yıl önce gelmişti. Oysa dükkan 10 yılı aşkın bir süreden beri açıktı. Yüksek rütbeli papazlar iyice düşünüp taşınmadan kimseyi suçlamanın doğru olmayacağını ileri sürüyorlardı. Sonunda Bahar'la birlikte odalardaki rüyalarda aşırı bir noktaya varınca öfkeli rahipler küçük gruplar halinde çevrede dolaşmaya, şeytanın varlığına ait bir ipucu yakalamak için gözlerini dört açmaya başladılar. O günde genç bir delikanlı dükkanın kilitli kapısına çekingen bir tavırla vururken böyle bir grup rahip çıka gelmişti. ''Burada ne işin var çocuk?'' diye sordu rahiplerden biri. ''Mal teslim ediyorum peder'' dedi çocuk. ''Kimden getirdin malı?'' ''Cam şişe yapıcısından, ben onun çırağıyım.'' Bu son sözü pek bir gururla söylemişti. ''O pakette ne var?'' ''Cam var peder, bir cam şişe.'' ''Ne şişesi? Hiç, içi boş.'' ''Ne?'' ''Şişe boş, dükkandaki kadın onu benim ustama ısmarladı. Günün birinde ben de güzel şişeler yapacağım ve kes sesini, o şişeye bir bakmamız gerek.'' Ama aziz peder, rahip çocuğun kulağına bir tokat patlattı. Bu iş öyle hoşuna gitti ki bir tane daha patlattı. Göster şişeyi. Çocuk aklı karışmış durumda geriledi. Paketini önlüğünün göğsüne bastırdı. Kulağı fahişe feneri gibi kızarmaya başlamıştı. Rahipler çevresinde halkı olup onu sıkıştırdılar. Şişe şişe diye tutturdular. Paketi çocuğun elinden kapıp çektiler. Kağıdını yırtıp açtılar. Öğleden sonra güneşi şişenin mavimsi camını aydınlattı. Parfüm şişesi biçimindeydi ama ondan 3-4 kat daha büyüktü. Güneş ışığı birden mahsus yapıyormuş gibi alanını daralttı. Camın üzerine işlenmiş resme düştü. Bu sefer rengi solma sırası rahiplere gelmişti. Bir iki dakika sessiz kaldılar. Takkeler titredi, tesbihler şakırdadı. Bir tanesi bu o diye fısıldayabildi. Bir tanesi daha yüksek sesle ta kendisi dedi. Üçüncüsü tütsücü dükkanı ve o diye ekledi. Zaten biz de hep böyle düşünüyorduk. Bunlar iblisle işbirliği yapıyorlar.